Öteki tarih cilt 1, 19. ayrım sayfa 300. Nitekim Rusya'nın genelinde olduğu gibi kamplarda yiyecek kıttı. Ancak Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki anlaşmaya göre her iki tarafta küçük rütbeli subaylara 50 ruble, yüksek rütbelilere 75 ruble, generallere ise 100 ruble aylık ödendiği için subaylar bu eksiği birazcık da olsa telafi ediyorlardı. Ama maaş ödenmeyen erlerin karınlarını doyurmak için kendilerinden istenen angarya işleri yapmaktan başka çareleri yoktu. Arapların düşmanlığı. Osmanlı esirleri değişik etnik gruplardan ve dinlerden geldiği için aralarındaki ilişkiler hiçbir zaman iyi olmadı. Türkler ve Ermeniler veya Türkler ve Araplar arasındaki ilişkiler çoğu zaman gerginliydi. Yine Faik Tonguç'a göre Arapların bu kin ve düşmanlıklarının sebebini anlamak gerçekten zordu. Ermenilerin öç alma hissi büyük bir satır yedikleri için bir dereceye kadar anlaşılıyordu. Fakat bunlara, parantez içinde Araplara ne oluyordu? Osmanlı ordusundaki alaylı mektepli ayrımı da sorunlara yol açıyordu. Gerçi Krasnoyarsk kampında Almanlar Çanakkale zaferini kutlamak, Avusturyalılar ise imparatorları Karl'ın doğum günü için Osmanlı esirlerini çaya davet etmişlerdi. Ama diğer gruplarla ilişkilerin düzeyi de çok düşüktü. Rusya coğrafyasında yaşayan Tatarlar, Azeriler, Türkistanlılar gibi Türkiye unsurlar ise kamplardan kaçmaya cesaret edenlere para, giysi, sığınacak yer temin etmekte çok yardımcı oldular. Ayrıca Müslüman ölülerin İslam usullere göre gömülmesi işini de onlar sağlıyordu. Esir değil, insan. Yine kamplardaki hayatın çok kasvetli olduğu sanılmasın. Bir kere birçok kampta esirler İsveç, Kızılhaçı ve Protestan Misyonerler Örgütü olan YMCA'nın açtığı kütüphanelerden yararlanabiliyorlardı. Sibirya'daki Novonikolajvik kampında 14 yabancı dil öğreten bir okul vardı. Osmanlı subaylarının en popüler etkinliği de yabancı dil öğrenmekti. Aynı şekilde kültürel faaliyetler açısından gayet aktif olan 35 bin kişilik Krasnoyarsk kampında Osmanlı esirlerden sadece %70'i savaş bittiğinde en az bir yabancı dil öğrenmişlerdi. Bu kampta gazete okumak, müzik grupları da kurmak mümkündü. En çok okunan gazete, Türkiye halklar hakkında bilgi veren ve Tatarca yayınlanan Kurtuluş, Tercüman ve Işık gazeteleriydi. Esirler ayrıca futbol ve atletizm müsabakaları yapıyorlardı. Osmanlı esirlerinin kendi futbol takımları yoktu ama Macarların takımında oynuyorlardı. En kötü üne sahip Nargin Adası'nda bile çeşitli yerlerden adaya getirilmiş Türk çocuklar için esirler tarafından bir okul açılmıştı. Başka kamplardan farklı faaliyetler de yapılıyordu. Örneğin Orta Rusya'daki Vornovino kampında kalan Mehmet Arif adlı Osmanlı esiri, esirler arası resim yarışmasında birinci olmuştu. Dindar olanların oruç tutmasına izin vardı. Hatta Rusya'da parantez içinde ağırlıklı olarak Kostroma'da da 2,5 yıl esir kalan Said Nursi Cumhuriyet döneminde yaşadığı baskıları eleştirirken Ruslar bile karışmadı. Türkler ibadetime izin vermiyor diye yakınmıştı. Bolşevik devriminin faydası. 1917'deki Bolşevik devriminden sonra kamplarda koşullar iyileşti. Parantez içinde sadece Nargin Adası'nda tersi olmuştu. Hatta bazı esirler Bolşeviklerin propaganda faaliyetlerine ya da teşviklerine parantez içinde 200 ruble maaş veriliyordu. Kanarak Bolşevik orduları içinde yer aldılar ve Türkiye Cumhuriyetlerindeki sosyalist devrimlere katıldılar. Ancak Türklerin büyük bir kısmı komünizme ilgi göstermedi. Çünkü Osmanlı erkekleri arasındaki sınıfsal ayrımlar diğer ordulardaki gibi keskin değildi. 3 Mart 1918'de Rusya'daki Bolşevik hükümeti Brest-Litovsk anlaşmasıyla savaştan çekildikten sonra durum esirler için daha da iyileşti ve ilk kez Osmanlı Hilali Ahmeri'nin parantez içinde Kızılay temsilcisi Akçuroğlu Yusuf Bey kampları ziyaretle görevlendirildi. Ancak Sibirya yolu kamplardan salıverilmiş Çekoslovak askerlerinin oluşturulduğu Çekoslovak Lejyonu tarafından tutulduğu için sadece Avrupa Rusyası'ndaki kamplara parantez içinde Kostroma, Vologda, Samara, Ufa kamplarına gidebildi. Yusuf Bey durumu şöyle aktarmıştı. Kazan'da bulunan Osmanlı esirlerinin hemen hepsi Kazan'ın Müslüman mahallelerinde serbest yaşamaktaydılar. Bazı nefer veya çavuşlar zabit olduklarını iddia etmişler, bazı siviller kendilerini asker diye göstermişler, bazı askerler de bilakis sivil demeyi daha da muvafık bulmuşlardır. Bir kısmı otellerde, bir kısmı evlerde, bir kısmı ise medreselerde yatıp kalkıyorlardı. İçlerinde alışveriş edenler, hizmete girenler olduğu gibi başıboş gezenler ve böyle boş boş dolaşarak Osmanlı ordusunun şerefini hakkıyla muhafaza edemeyenler de yok değildir. Birkaç çavuş ve nefer mahalle bekçisi yazılmışlar, birkaç zabit ve nefer de Kızıl Hassa'ya, parantez içinde Kızıl Ordu'ya, bazı Bolşevik ordusuna kaydolmuşlardır. Bir miktar Tatar köylerine dağılarak orada rençberliğe girmişler ve hatta rivayete göre bazıları köylerden evlenerek adeta yerleşmişler ve mahalli Müslümanlar arasında eriyip gitmişlerdir. Gülcemal vapuru ile dönüş. Gezi sırasında Rus ve İngilizler tarafından sürekli engellenen Osmanlı İmparatorluğundan maddi ve manevi yardım görmeyen Akçoroğlu Yusuf Bey, Almanlara emanet edilmiş bir Hilal-i Ahmer sandığından çıkan birkaç parça eşyayı satarak acil ödenmesi gereken borçlarını kapattıktan sonra kalanı yolluk yaparak Almanya'ya geçecekti. Almanya'daki Osmanlı sefaretinden de ilgiyi göremeyince aklı Sibirya'daki esirlerde derin üzüntü içinde yanında bazı esir ve sakat askerlerle birlikte Gülcemal vapuruyla İstanbul'a döndü. 1920'de Ankara hükümeti adına Burdur milletvekili İsmail Hakkı Bey de Taşkent'teki esir kampını ziyaret etti. Ancak hepsi bununla kaldı. Bu yüzden Rusya'daki esirlerin büyük bir bölümü savaş bittikten 2 yıl sonra bile kamplarda kalmaya devam ettiler. Bir şekilde yola çıkmaya cesaret edenler ise binlerce kilometrelik yolu kat edip ülkelerine gelinceye kadar yollarda sefil oldu. Örneğin bir Japon gemisiyle Rusya'dan Türkiye'ye gelen bir grup esir İzmir açıklarında Yunanlıların engellemesi yüzünden Kızılaç'ın çabasıyla İtalya'daki ıssız bir adaya götürülmüş ve 1922'ye kadar orada kalmıştı. Lapsekili bir esir Mısır'da 3 sene kaldım. Mısır'dan vapurla Hindistan'a götürdüler. 36 gün deniz gittik. Hindistan'da 25 ay esir durduk diye anlatmıştı hikayesini. Hiç insanlık yok mu? Yıllar sonra ülkeye gelmeyi başarabilenler ise yepyeni bir düzenle karşılaşacaklardı. İmparatorluk yıkılmış, yerine küçük bir devlet kurulmuştu. Çoğunun ailesinin yaşadığı topraklar artık başka ulus devletlerinin toprağıydı. Aileleri Türkiye'ye göç etmiş ama nerede olduklarını bulmak imkansız hale gelmişti. Kahramanlıklarından dolayı övünen, adlarına türküler yakılan bu insanlar, vatanlarına döndükten sonra ne mi yaptılar? Askeri makamların yaptığı kısa bir sorgulamadan sonra eli silah tutanlar milli mücadeleye katılıp ya şehit oldular ya gazi ya da yeniden esir düştüler. Peki eli silah tutmayanlar? İşte bir mektup, 4 cephede 11 yıl savaştım. Zoru zoruna 65 yaşında aldım bu aydı. Ne günler gördüm ne günler ben. Fakat şimdi hiç kıymetimiz yok. Gözlerim görmüyor 1,5 yıldır. Ulen o kadar bekledik be. Gelin bir hatırımı sorun be. Hiç kimse gelmiyor. Hiç insanlık yok mu? Çok nafile insanlık be. Seydi Beşir kampında neler oldu? Türk kamuoyunu hem 1919-1922 arasında hem de günümüzde meşgul eden bir olay, 1918'de Filistin cephesinde İngilizlere esir düşen 16. Tümen'in 48. alayına bağlı 15 bin Osmanlı askerinin Seydi Beşir kampında, parantez içinde tam adıyla Seydi Beşir Kuvvesine Osmanlı Userayi Harbiye'de mikrop kırma ameliyatı sırasında içinde normalin çok üzerinde dezenfektan, krizol maddesi katılmış sudan geçirilerek kör edildiklerine dair iddialardı. 1915-1917 Ermeni Kırımı ile ilgili suçlamalarla İngilizler tarafından götürüldükleri Malta'dan dönen Edirne mebusu Mehmet Şerif, parantez içinde Aykut ve Faik, parantez içinde Kaltak Kıran Beyler, 25 Mayıs 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptıkları konuşmada bu konuyla ilgili bir soru önergesi vermişlerdi. Bunun üzerine 28 Haziran 1921'de 11 bakanın ve Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi sıfatıyla imzaladığı Bakanlar Kurulu kararı ile konunun araştırılması emredilmiş, bu olayla ilgili bir kampanya başlatan Konya'da yayımlanan Öğüt gazetesi İngilizlerin baskısıyla kapatılınca Mustafa Kemal gazeteye bir telgraf çekmiş, telgrafın ardından 23 Ocak 1920'de Konya'da binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenlenmişti. Ermeni doktorlar meselesi. Osmanlı esirlerinin kasten kör edildiği iddiası Mısır'daki Abbasiye, parantez içinde Heliopolis esir kampında bir süre kalan Gaziantep'li eski Defteri Hakani memurlarından Eyüp Sabri Bey'in 1922'de yayımlanan Bir Esirin Hatıraları kitabıyla yeniden alevlenmişti. Kitapta Türk esirlerin kör edilmesinden, parantez içinde Sabri Bey'in deyimiyle gözlerinin oyulmasından kamplarda görev yapan Ermeni tabipler sorumluydu. Mısır'daki Kızıl Haç raporlarına göre Heliopolis'teki esirlerin %20'si konjonktif hastalığına yakalanmışlardı ve kamptaki sağlık hizmetlerini 2 Ermeni doktor yürütüyordu. Ayrıca 1000 kadar esir de çeşitli göz hastalıklarından çekiyordu. Osmanlı kayıtlarında da Mısır'dan gelen esirler arasında yüzlerce kör esir olduğu yazılıydı. Ancak bu askerlerin gözlerinin uyuk olduğuna dair tek kelime yoktu. Bugüne dek 1920'de Mustafa Kemal'in emrettiği araştırma yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa sonucun ne olduğu öğrenilemedi. Aynı şekilde 1922'deki ateşli tartışmaların sonucu da bilinmiyor. Buna karşılık Birinci Dünya Savaşı sırasında esir düşen Osmanlı askerleri üzerinde en ciddi çalışmanın sahibi olan Celaleddin Taşkıran, Ana Ben Ölmedim adlı eserinde her iki iddiayla ilgili olarak şu yorumu yapıyor. Biz İngilizlerin hemen hemen bütün kamplarındaki esirlere iyi davrandıkları ve iyi baktıkları kanaatindeyiz. Dönen esirlerin çoğunun ifadesi de bu yöndedir. Ancak kasten olmasa bile yanlış tedavi sonucu körlüğe yol açılmış olabileceğini, öte yandan bazı Ermeni doktorların o dönemin duyguları içinde kin ve intikam düşüncesiyle hareket edecek esirlerimizin bazılarına bu tür muameleyi yapmış olabileceği ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Sonuçta başka kaynaklardan doğrulanmadığı için bu iddiaları Birinci Dünya Savaşı'nın korkunç efsanelerinden bazıları olarak kabul etmek doğru görünüyor. Özet kaynakça. Cemalettin Taşkıran, Ana Ben Ölmedim, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2006. Faik Tonguç, Birinci Dünya Savaşı'nda Bir Yedek Subayın Anıları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1999. Ziya Yargök, Sarıkamış'tan Esarete, hazırlayan Sami Önal, Remzi Yayın Evi 2006. Hüsamettin Tukaç, Bir Neslin Dramı, Mars Matbaası 1996. Yücel Yanık'ta, Ottoman Prisoner of War is Russia 1914-1918. Journal of Contemporary History Cilt 34 No. 1. Birinci Dünya Savaşı'nda Tıp ve Oryantalizm ve İngiliz Doktorlar Toplumsal Tarih sayfa 153 Eylül 2006 sayfa 26-33. Bediüzzaman Saidi Nursi. Müritleri tarafından Bediüzzaman, parantez içinde zamanında eşi benzeri bulunmaz kişi olarak adlandırılan Saidi Nursi'nin hayat hikayesi buraya kadar anlatılanların adeta bir özetidir. 1877'de Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs, parantez içinde veya Nors köyünde doğan ve adını buradan alan Saidi Nursi, küçük bir toprak sahibinin 7 çocuğundan biriydi. Saidi Nursi'nin memleketi Bitlis, 19. yüzyıldan itibaren Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun merkeziydi. Ancak Saidi Nursi, Nakşibendilikten çok Nakşibendiliğin rakibi olan Kadirilikten etkilenerek büyümüş, Kadiri tarikatının piri Şeyh Abdülkadir Geylani'ye ölümü 1166, bağladığı ömür boyu sürmüştü. İlk öğrenimini Nurs yakınlarındaki Tagı Medresesi'nden alan Saidi Nursi, sert ve kavgacı mizacı yönünden çok okul değiştirmesine rağmen klasik medrese eğitimini tamamlayamamıştı. Ama gösterdiği iddia edilen başarılar ve kerametler sayesinde 1892 yılında, yani henüz 15 yaşındayken, Bediüzzaman diye anılmaya başlanmıştı. Rivayete göre aynı yıl rüyasında Abdülkadir Geylani'den Hamidi alayı komutanlarından Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'yı halka zulüm yapmaktan vazgeçmeye çağırma görevi alması üzerine Cidri'ye gitmiş, pervasız cesareti ve bilgisiyle Mustafa Paşa'yı etkilemeyi başarmıştı. Ancak bir süre sonra Paşa'yı kızdırmayı da başaracak ve Mardin'e sürülecekti. Mardin'le Nusaybin arasındaki Beriye çölünde geçirdiği süre içinde Namık Kemal'in fikirleriyle, özellikle de ileride bir peri kızı gibi güzel diye tarif edeceği hürriyet fikriyle tanışan Saidi Nursi'nin bu aydınlanma evresi Mardin mutasarrıfının hoşuna gitmemiş olmalı ki bu sefer de Bitlis'e sürüldü. Yine kendi anlatımına göre gösterdiği kerametler sayesinde Bitlis valisi Ömer Paşa'nın konağında ağırlanan Saidi Nursi bu dönemde girdiği düşünsel durgunluktan 1896'da Van valisi Hasan Paşa'nın daveti üzerine Van'a giderek çıktı. Hasan Paşa'nın yerine atanan İşkodralı Tahir Paşa'nın konağındaki zengin kütüphane sayesinde tarih, coğrafya, matematik, jeolojisi, fizik, kimya ve astronomi ile tanışan Saidi Nursi'nin Erzincan'da konuştuğu 4. Ordu'nun kumandanı Yahya Nusret Paşa'nın meclisine girdi. Bu vesileyle ileride teşkilat-ı mahsusayı kuracak olan Kuşçubaşı Eşref Sencer'in babası Kuşçubaşı Mustafa Bey ile tanıştığı sanılır. Görüldüğü gibi Saidi Nursi'nin devlet ricali ile ilişki kurma becerisi dikkat çekicidir. Şark Üniversitesi hayali. Biyografisinde 1899-1907 dönemine ait tek satır bulunmayan Saidi Nursi'nin Kahire'deki El Ezzer Üniversitesi'nden ilham alarak Medrese Tüs Zehra adını verdiği Şark, parantez içinde Kürdistan Üniversitesi fikrini bu dönemde geliştirdiği iddia edilir. Gerçekten de 1907'de yanında o sırada Bitlis valisi olan Tahir Paşa'nın 2. Abdülhamit'e yazdığı referans mektubuyla İstanbul'a gelen Said Nursi, Ferik Ahmet Paşa'nın yanında 2 ay misafir kalmış, ikili Kürdistan'da yapılması gereken eğitim reformları konusunda saraya sunulacak dilekçeyi hazırlamışlardı. Dilekçede Kürdistan bölgesinde yeni okullar açılmasına rağmen yerel halkın bunlardan yararlanmadığı söyleniyor, buralara gönderilen öğretmenlerin Kürtçe bilmemesinden yakınılıyor ve devletin bugünkü deyimiyle Kürtlere pozitif ayrımcılık yapması öneriliyordu. Dilekçeyi hazırladıktan sonra Paşa'nın evinden ayrılarak Fatih'teki Şekerci Hanı'na yerleşen Said Nursi, projesini Mayıs ya da Haziran ayında saraya sunmuş, ancak bu cesur tavrının karşılığı akıl sağlığını kontrol ettirmek için topbaşı tımarhanesine getirilmek olmuştu. Neyse ki bu dönem kısa sürmüştü. Said Nursi taraftarları bu olayı sarayın mabeycilerinin tutumuna bağlasalar da Yıldız Arşivinde bulunan iki belgede Vanlı Said Efendi'ye 1000 kuruşluk maaş bağlanmasını ve Van'a dönüş masraflarını karşılamak üzere 2000 kuruş ödenmesini emreden iki iradeye ve Abdülhamit'in Zaptiye Nazırı Şefik Paşa aracılığıyla Said Nursi'ye hediye altın göndermesine bakılırsa Abdülhamit duruma vakıftı. Ve tipik yönetime olan maaş bağlama ve ünvan verme yoluyla Said Nursi başından savmayı hedefliyordu. Said Nursi maaş direncesi olmadığını söyleyerek parayı reddedince soluğu nezarethanede alacaktı. İstibdada karşı meşrutiyet. Said Nursi meşrutiyetin ikinci kez ilanını takip eden günlerde bazılarına göre çıkarılan genel hafla salıverildi. Bazılarına göre ise iddiaçlar tarafından nezaretten kaçırıldı ve Selanik'te kutlamalarda meşrutiyetten yana ateşli bir nutuk atarken görüldü. Bu nutukta kullandığı millet, hürriyet, terakki, medeniyet, insan emeği, müsbet ilimler, meşveret, parlamento gibi kavramlar Said Nursi'nin Jön Türkler, Rin ve haleflerinin iddiaçların liberal meşrutiyetli terminolojisini iyice benimsediğini gösteriyordu. Said Nursi'nin yine resmi tarihçiler tarafından 1909'daki 31 Mart olayının kışkırtıcı olarak gösterilen Derviş Vahdeti'nin Volgan gazetesinin yazarlarından ve İttihat-ı Muhammedi adlı örgütün kurucularından olduğu biliniyor. Ancak kendi ifadesine göre 31 Mart olayına katılmamış, aksine olaylar sırasında özellikle Kürt amalları yatıştırıcı konuşmalar yapmış, nitekim yargılandığı askeri mahkemede de beraat etmişti. Ahrarcı oldu mu? Said Nursi kendi kendine sordu, sen Selanik'te İttihat ve Terakki ile ittifak etmiştin. Neden ayrıldın sorusuna cevap olarak 11 Nisan 1909 tarihli Volgan gazetesinde yayınlanan yazısında yer alan ben ayrılmadım. Onların bazıları ayrıldılar. Parantez içinde Resneli, Niyazi Bey ve Enver Bey gibi adamlarla şimdi de müttefikim. Lakin bazıları bizden ayrıldılar. Bataklık yoluna saptılar ifadesine bakılırsa iddiaçlarla arası bu tarihte birazcık bozulmuştu. Ancak Said Nursi bugün bazılarının iddia ettiği gibi Prens Sebahattin'in Adem-i Merkeziyetçi Ahrar Fırkası'na yaklaşmamıştı. Said Nursi'nin biyografisini yazan Şükran Vahide'ye göre Said Nursi, Prens Sebahattin'i iyi eğitimli, kabiliyetli, hamiyetli ve asaletli bir insan olarak niteliyordu. Ancak fikirlerini meşruiyetin uygulanmasına zarar verecek bir sürü küçük devletin ortaya çıkmasına sebep olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu getirecek bir düşünce olarak görüyordu. Kürtlere propaganda. 31 Mart olayından dolayı yargılandıktan sonra 9 ay İstanbul'da kalan Said Nursi'nin bu dönemine ilişkin elde yeterli bilgi yok. Ancak 1910'da gemiyle Karadeniz'e açıldığı ve Tiflis üzerinden Van'a döndüğü biliniyor. Bu tarihten itibaren vaktinin çoğunu İttihat Terakki Cemiyet adına Kürt aşiretleri arasında siyasi propaganda faaliyetlerini harcayan Said Nursi, bu çalışmalara dağları ve sahrayı bir medrese ederek meşrutiyet dersi verdim ifadesiyle özetler. Meşrutiyetin İslam davasını ileri götürmek, İttihat ve Terakki'yi sağlayarak Osmanlı'yı ayağa kaldırmak için tek çare olduğuna inanan Said Nursi'nin bu tutumu önemliydi. Çünkü o dönemde özellikle Kürdistan coğrafyasında meşrutiyetin şeriata aykırı olduğu yolunda yoğun bir propaganda yaygındı. Meşrutiyet üzerine verdiği vaazlarla Güneydoğu vilayetleri üzerinden parantez içinde Diyarbakır'da Ziya Gökalp'le tanışmıştı. Şam'a kadar giden Said Nursi, Emevi Camii'nde İslam'ın dünya çapında yükselişini müjdeleyen meşhur Şam hutbesini vermişti. Hutbenin veriliş yeri ve tarihi anlamlıdır. Çünkü bu yıllarda Araplar arasında İslamcı tonlaması ağır basan Osmancılık ideolojisinden yavaşça Türkçülüğe kayan iddiaçılığa yönelik alerji belirgin hale gelmeye başlamıştı. Kosova'da namaz. Bu hutbenin İttihat Terakki Cemiyeti planlarından biri olması çok muhtemel. Nitekim Şam'dan Beyrut'a geçen, oradan vapurla İzmir üzerinden İstanbul'a dönen Said Nursi'yi iddiaçıların tahttan indirdiği 2. Abdülhamit'in yerine geçen Mehmet 5. Reşat'ın 5 Haziran 1911'de başlayan meşhur Kosova seyahatinde görürüz. Üsküp'te Sultan Reşat balkondan halkı selamlarken tam yanında duran Said Nursi, Kosova Ovası'nda 1. Murat'ın mezarının yanında 100 bin kişinin katılımıyla kılınan namazda da vardı. Bu seyahati bir süredir bağımsızlık talepleriyle İstanbul'u endişelendiren Arnavutları ikna etmek için iddiaçılar düzenlemişti. Teşkilatın Osmanlıcılık siyasetinin en önemli örneklerinden biri olan bu seyahati imparatorlukta bulunan tüm etnik ve dini gruplardan temsilciler katılmıştı. Şükran Vahidi'ye göre Said Nursi muhtemelen İttihat Terakki Cemiyeti'nin önerisiyle ve Doğu illerini temsilen oradaydı. Seyahat sırasında Arnavutların Latin alfabesine geçme isteklerini yatıştırmak için kurulması düşünülen üniversite tartışmalarından yararlanarak yıllardır kafasında olan Şark'ta bir Darülfünun projesini padişaha açmayı başaran Said Nursi, kendi ifadesine göre Sultan Reşat'ın ve iddiaçların vaat ettiği 19 bin altının avansı olarak 1000 altına bana dönmüş ve Van Gölü kıyısındaki Edremit'te Medrese Tüz Zehra'nın temellerini atmıştı. Savaşçı Said Nursi. Said Nursi okulun inşaatı devam ederken bir yandan da kendisine devletçe tahsis edilen Horhor Medresesi'nde eğitim veriyordu. Bir ara öğrenci sayısı 200'e kadar çıkmıştı. 1912-1913 Balkan Savaşları yüzünden üniversite için söz verilen paranın geri kalanı gönderilemeyince inşaat yarım kaldı. Said Nursi'nin bu yıllardaki diğer büyük mesaisi meşrutiyeti kendileri için iyi, Rumlar ve Ermeniler için kötü bulan Kürtleri ikna etmek üzerineydi. 1913 yılında kendisine şakirt olmak için gelen ancak duyduklarından sonra bundan vazgeçen 3 öğrenci Said Nursi'yi şöyle betimler. Bu esnada medresenin duvarını dikkatimizi çekti. Mavzer tüfekleri, çeşitli silah, kılıç, kama fişekler dizilmişti. Bununla beraber rahleler üzerinde kitaplar vardı. İkinci olarak da dikkatimizi çeken ve teaccüp ettiğimiz, parantez içinde şaşırdığımız husus, hocanın tavrı kılık kıyafeti oldu. Çünkü eskiden beri gördüğümüz hoca kıyafetiyle görmedik. Bu adeta başında külahıyla, ayağında çizmesi ile, belinde kaması ile ve bir de sert adımlarla yürüyüşü ile bize bir hocadan ziyade bir erkan-ı harp, bir asker intibası vermişti. Doğrusu çok genç olduğundan acaba ilmi var mı diye içimizden geçirmiştik. Biz kendisinden ders okumak için geldiğimizi söyledik. O zaman bize peki ama benim şartlarım var. Onlara riayet etmek şartıyla tamam dedi ve ilave etti. Benimle başlayanın artık bir daha geri dönmesi diye bir şey yok. Hayatının sonuna kadar benimle beraber olacaktır. Ayrıca şunu da söyledi. Bugün söz verip kabul edersiniz. Sonra da sıkılınca veya herhangi bir sebepten dolayı gideriz diye hatırınızdan bir şey geçmesin. Çünkü Van valisi benim dostum ve ahbabımdır. Onun vasıtasıyla tekrar sizi getiririm. Anlaşılan Said Nursi, şakirtliği sağlam kazığa bağlamaktan yanaydı. Kastrodoma'daki esaret yılları. Birinci Dünya Savaşı başlayınca büyük ihtimalle Enver Paşa'nın talebi üzerine savaştan önce silahlı eğitim verdiği öğrencileri ve yakın çevresinde kurduğu milis taburuyla savaşa katılan Said Nursi, Van, Bitlis ve Erzurum'da Ermeni çeteleri ve Ruslarla yapılan çatışmalarda iyi ata binmesi, at üstünde iyi silah kullanması ve cesaretiyle öne çıkmıştı. Özellikle Erzurum Pasinler'de Ruslarla yapılan çatışmalarda gösterdiği kahramanlıklara birçok hatıratta yer verildi. İddialara göre Said Nursi, Nur Risaleleri'nin ilk kitaplarından olan ve Kur'an tefsir olarak nitelendirildiği İşaretül İcaz isimli kitabını bu çarpışmalar sırasında cephede yazmıştı. Nisan 1915'te patlak veren Van'daki Ermeni isyanını bastırma çalışmalarına katılmayan Said Nursi, buna karşılık kadınların ve çocukların hayatlarının kurtarılması için çabaladı. Bunlar arasında Ermeni kadınları ve çocukları da vardı. Erzurum cephesinden Van Bitlis cephesine dönen Said Nursi, burada girdiği bir çatışmada yaralanarak 3 Mart 1916 tarihinde Ruslara esir düştü. Kendisiyle birlikte esir düşen Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın torunu Asteğmen Muhammed Feyyaz'ın tuttuğu günlüğe bakılırsa Ermeni kadınları ve çocukları ile ilgili tavırlar işe yaramamış, Rus koşakları ve Ermeni taşnaklar Said Nursi'yi öldürmek için epey uğraşmışlardı. kendisini Rus ordusunda savaşan Müslüman ve Rus askerler kurtarmıştı. Said Nursi, Volga Nehri'nin yakınlarındaki Kastroma kampına götürülmüştü. 2 yıl 4 aylık esareti sırasında Enver Paşa ile mektuplaşmayı başardığı sanılan Said Nursi, 1917 Bolşevik devrimi sırasında çıkan kargaşadan yararlanarak Petersburg, Varşova, Berlin, Viyana, Sofya yoluyla İstanbul'a döndü. Bu kaçışın öyküsü Said Nursi'nin talimatıyla resmi biyografisi olan Tarihçeyi Hayat adlı eserde iki cümle olarak geçti. Şükran Vahidi'ye göre Said Nursi'nin dolaylı ifadeleri firar ve dönüş seyahatinin oldukça kolay geçtiğini gösteriyordu. Cebinde hiç parası olmayan, Avrupa'yı daha önce hiç görmemiş, geçtiği ülkelerin dilini bilmeyen birinin hele de Said Nursi gibi görüntüsü ve tavırlarıyla dikkat çekici ise savaş yıllarında 4-5 Avrupa ülkesini aşarak İstanbul'a sağ salim dönmüş olması işin içinde bir iş olduğunu düşündürüyordu. Teşkilatı mahsusa üyesi miydi? Gerçekle uydurmayı harman etmesiyle meşhur tarihçi Cemal Kutay'a göre işin içindeki iş teşkilatı mahsusaydı. Kutay'a göre Said Nursi'nin yolculuk masrafları ordu hesabına fatura edilmiş ve İstanbul'a dönüşü İttihatçıların yayın organı TAN'in tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak teşkilatı mahsusa hakkında doktora tezi hazırlayan Philip Stoddart kitabında Said Nursi'nin adının geçmediğini belirtmek gerek. Bu arada Kutay'ın bir diğer iddiası da Said Nursi'nin 1915 yılı başında Libya'daki Sunusilere cihat çağrısında bulunmak için denizaltı ile Kuzey Afrika'ya gittiğidir ki bu iddiayı destekleyecek kanıt da yoktur. Yeri gelmişken bir noktaya dikkat çekelim. İslamcı çevreler sadece Said Nursi'nin değil, Libyalı Şeyh Sunusi'nin İslamcık akımının önde gelenlerinden Sadrazam Said Halim Paşa'nın, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif'in ve adlarını burada sayamayacağım İranlı, Dürzi, Arap İslamcıların iddiatçılığı konusunda da konuşmaktan hoşlanmıyorlar. Çünkü bu ilişkilerin kabulü iddiatçılığın masonluk, farmasonluk ve dönmelikle ilişkilendiren meşhur komplo teorisini helal getiriyor. Halbuki adlarını saydığım bu kişilerin iddiaçılığı, bazılarının teşkilatı mahsusculuğu konusunda güçlü kanıtlar var. Said Nursi esaretten döndükten sonra Enver Paşa tarafından İslam dünyasının sorunlarına çözümler üretmesi, İslam'a yönelik saldırılara ilmi cevaplar vermesi için kurulan ve bir çeşit İslam akademisi olan Darül Hikmet-i İslamiye'ye 3 aylığına 150 altın ordu üyesi olarak atandı. Ancak sağlık nedenleri yüzünden toplantılara sadece izleyici olarak katıldı. Bu dönemdeki tek siyasi faaliyeti 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal eden ihtilaf güçlerinin baskısıyla Durrizade Abdullah Efendi tarafından Kemalist güçlerin aleyhine çıkarılan fetvaya karşı çıkmak olmuştu. Said Nursi 1919-1921 arasında kendi tabiriyle şiddetli bir inkılab-ı ruhiye, parantez içinde ruh devrimiyle geçirdi. Yaptığı vicdan muhasebesi sonunda siyasi bağlarından sıyrılıp tamamen manevi alana yönelmeye karar verdi. Beykoz, Yuşa Tepesi'nde ve Sarıyer'de bir evde yaşadı. Bu dönemin ardından kendi tabiriyle eski Said ölecek, hikayesini bir başka zaman anlatacağım, yeni Said doğacaktı. Bu ölüm ve doğum hikayesi sanki Osmanlı İmparatorluğu'nun ölümü Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu sembolize ediyordu. Özet kaynakça. Abdülkadir Badıllı Bediüzzaman Said Nursi Mufassal Tarihçesi Hayatı 3 cilt yayın evi belirtilmemiş 1990. Şerif Mardin Bediüzzaman Said Nursi Olayı İletişim Yayınları 1990. Şükran Vahide Merivelt Bediüzzaman Said Nursi Entelektüel Biyografisi Etkileşim Yayınları 2006. Köprü Dergisi Bediüzzaman Özel Sayısı Bahar 2000 sayfa 70. 19. ayrımın sonu sayfa 315. 1. cildin sonu.